Ayrım 11.
Ecevit özellikle Halil Tunç'un vakıfta kurucular arasında bulunmasını istiyor ve ona konuyu açıyordu. Bu öneri Ecevit ile Halil Tunç arasında yıllardır süren beraberliğin ilk somut adımını oluşturuyordu. Nitekim bu öneriden yaklaşık 2 yıl kadar sonra Halil Tunç kendisine teklif edilen tüm parti kuruculuklarını geri çevirecek ve Ecevit'in yanında yer alacaktı. Vakıf kurucuları arasında yer alacak olan İsmail Hakkı Aydınoğlu ise vakıf kuruculuğu için imza attığında gerçekte politikaya giriş için imza atmış olduğunu yine ancak 2 yıl sonra fark edecekti. Halil Tunç'un gözden düşmesinden sonra Demokratik Sol Parti hareketi Aydınoğlu'na kucak açacak ama onun ömrü de pek fazla sürmeyecekti. Siyasal Bilgiler Fakültesinden Profesör Ruşen Keleş, Türk Dil Kurumu eski başkanı Şerafettin Turan, Mustafa Orhan, Muhsin Bilgehan, Tahir Doğaç, Osman Keyman, Ahmet Tınmaz, Şükrü Tezcan ve Necdet Atalay'la birlikte kurucular listesinde yer alacaklardı. Vakıf kurulduktan sonra Özcan Atalay'ın yaptığı çağrıda şöyle deniyordu: "Tüm ilgililerin özen göstermesini dilediğim bir ilkeyi de hoşgörünüze sığınarak değineceğim. Vakfımızın hiçbir siyasal amacı yoktur. Hiçbir kişi ya da kurumla bağlantılı olmadığı kesin kez bellidir. Çalışmalarımızın vakfın amacına uygun çabalar olacağından kimsenin kuşkusu bulunmamalıdır. Vakfın amacı ise resmi senedinde açıklık kazanıyordu. Vakıf gelişmekte olan ülkemizin ekonomik, toplumsal, kültürel ve tarım sorunları üzerinde araştırma ve çalışmalar yapıp, sorunların ülke bütünlüğü içinde çözümüyle ilgili öneriler hazırlayarak çözümüne yardımcı olmak amacıyla kurulmuştur. Vakıf çalışmaları CHP kesiminde bomba gibi patladı. Genel başkanlıktan ayrılan Bülent Ecevit, yoksa şimdi yeni bir parti kurma hazırlıkları içine mi giriyordu? İşte bu soru CHP çevresinde çalkalandı durdu. Üstelik vakıfta hiçbir politikacının kurucu olarak yer almayışını CHP'liler kendilerine karşı Ecevit'in yürüttüğü hareketin somut bir sonucu olarak değerlendiriyorlardı. O günlerde Ecevit'le arası çok iyi olan Gençlik ve Spor eski başkanı Yüksel Çakmur girdiği CHP çevrelerinde herkese yukarıdan bakıyor, Ecevit'in yanında yer almış olduğunu rastladıklarına gururla anlatıyordu. Hatta o günlerde Ecevit'in yanında ve karşısında olmak iki uzlaşmaz kavram olarak dilden dile dolaşıyor, tartışmalar dönüp dolaşıp bu noktada odaklaşıyordu. Vakıfta fiilen yer almamasına rağmen Yüksel Çakmur işte yine böyle bir sohbet toplantısı için Mustafa Üstündağ'ın Dostlar sitesindeki evine gitmişti. Çakmur ve arkadaşları o tarihlerde henüz kuruluşunu tamamlamamış olan vakfı kastederek yeni parti, yeni ruh, yeni kadro sloganıyla ortada dolaşırken etrafta da çeşitli dedikodular dolaşıyordu. Yok Ecevit Orhan Eyüpoğlu'nun cenazesinden sonra Üstündağ'ı arabasına almamış, yok kapıyı suratına çarpmış gibi dedikodular. Üstündağ bunlardan rahatsız olmuş, bir gün Ecevit'i ziyarete gittiğinde konuyu açmıştı. "Sayın Genel Başkanım, Ecevit'in istifasına rağmen Üstündağ yaşamını yitirinceye dek Ecevit'e hep genel başkanım diye hitap etmeyi sürdürecekti. Siz hiç kimsenin suratına kapı çarpmayacak kadar nazik ve alçak gönüllüsünüz. Bunu herkes biliyor. Ama yine de bu tür dedikoduların size şu günlerde yakınlığı ile tanınanlar tarafından yayılmasından partililer rahatsız oluyorlar." Ecevit Üstündağ'ın sözünü hemen kesti. "Sayın Üstündağ, biliyorsunuz ki bu arkadaşlar 12 Eylül'e yakın günlerde partiye sahip çıkmışlardı. Şimdi sizden gördükleri ilgisizlik karşısında kendilerini mağdur hissediyorlar. Kendileriyle bir görüşseniz." Aynı gün akşamüstü Üstündağ'ın Dostlar sitesindeki evinde Altan Öymen, Hayrettin Uysal, Erol Tuncer, Metin Somuncu, partinin görev başındaki yönetimi olarak Ecevit'e yakın grubu kabul ettiler. Yüksel Çakmur, Alişan Canpolat, Ömer İhsan Paköz ve Akif Aksaç içeri girdiklerinde karşılıklı gerginlik hemen göze çarpıyordu. Çakmur'u tutmak mümkün değildi. "Sizler Bülent Bey'i arkadan hançerlemek istiyorsunuz. Size onu hançerletmeyeceğiz. Bülent Bey'e biz sahip çıkacağız." Altan Öymen dayanamadı. "Sen nasıl sahip çıkıyorsun peki? Bak biz 12 Eylül öncesinde de sonrasında da hep yanında olmaya çalışıyoruz. Öymen, CHP yönetiminin yaptığı 12 Eylül öncesi girişimlerini ve meclisteki faaliyetleri, kürsüden yapılan konuşmaları ve kulislerde sürdürülen faaliyetleri özetledi. "Bu Altan beyefendi ne demek istiyor?" diye bağırarak ayağa kalkan Çakmur ve arkadaşları Üstün Dağ'ın evini terk ettiler. Çakmur ve arkadaşlarının bu davranışı Ecevit'in de Üstün Dağ, "Bu arkadaşlarla bir konuşsanız" sözüyle bir araya getirilince, Ecevit'in dışladığı CHP çevrelerinde Ulusal Gelişme ve Eğitim Vakfı ileride kurulacak yeni bir partinin mayalanması olarak değerlendirilecekti. Ecevit dışarıya karşı "Partililer Ecevit yeni bir parti kuruyor" diye boşu boşuna kaygılanıyorlar diyordu. Ama hazırlanan vakıf senedinin girmesini istediği bazı ilkelerde vakıfta çalışanlara bile aynı imajı veriyordu. Vakfın mali bağış kabul etmesi, şube açmak yetkisine sahip olması, işletmeler aracılığıyla gelir sahibi olabilmesi gibi çok temel 3 kuralın vakıf senedinde yer almasını Ecevit özellikle rica etmişti. Özcan Atalay da bu istekler doğrultusunda bir metin hazırlamıştı. Bu tür ilkeleri vakıf kurucularının çoğunluğu ileride yeni bir partinin ilk tohumu olarak değerlendirirken, Ecevit sürekli olarak "hayır değildir" itirazında bulunuyordu. Belki de gerçekten değildi. Daha siyasal partiler kapatılmamış, sadece siyasal faaliyetler durdurulmuştu. Ama buna rağmen vakfın kullandığı amblem, bugün kuruluş hazırlıkları yaklaşık 2 yılı aşkın süredir devam eden Demokratik Sol Parti'nin amblemiyle karşılaştırılırsa, bazıları için "evet, vakıf aslında ileride partiye dönüşecekti" yargısı daha da kesinleşebilir. Vakfın amblemi mavi zemin üzerinde sola doğru bakan ve uçmaya hazırlanan, kanatlarını çırpmakta olan beyaz bir güvercindi. Demokratik Sol Parti'nin bugünkü amblemi yani. Vakfın senedini hazırlayan, bir ara Ecevit'in kendisine genel vekaletini verdiği avukat Özcan Atalay, daha sonra Demokratik Sol Parti'nin tüzük çalışmalarına da katılacaktı. İşte vakıf toplantıları Kızılay'a yakın bir sokakta, Adem Yavuz Sokak'taki Atalay'ın avukatlık bürosunda yapılacaktı. 1981 yılının Aralık ayında Ecevit hapse ilk kez girerken artık vakıf tüzel kişilik kazanmış bulunuyordu. Senedi resmi gazetede yayınlanmıştı. Buna rağmen günün birinde Atalay'ın bürosuna gelen polisler vakfın belgelerini istediler. İlginçtir, aynı tarihlerde vakfın kuruluşuyla birlikte sağ basında yayımlanan yazılar vakfın yeni bir partiye dönüşeceğine ilişkin tahminlerde bulunuyordu. 18 Mart 1982 günü büroda el konulan tüm belgelere dayanılarak vakıf Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'nce kapatılacak, her bir kurucunun 50 bin liraya katıldıkları toplam 1 milyon lira bankada bloke edilecekti. Vakfın adı Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı. Vakfedenler Orgeneral Kenan Evren, Orgeneral Nurettin Ersin, Orgeneral Tahsin Şahinkaya, Orgeneral Sedat Celasun, Oramiral Nejat Tümer. Tescilli veren mahkeme Ankara 3. Asliye Hukuk Hakimliği. 17.5.1982 gün 1982 Taksim 313E 1982 Taksim 338K sayılı. Vakfın gayesi, silahlı kuvvetlerde yaptığı görev sırasında hayatını kaybeden ve sakat kalan er ve erbaşların kendilerine, eş ve çocuklarına ve bakmakla yükümlü oldukları kimselere sosyal ve ekonomik destek olmak ve çocuklarını okutmak. Vakfın mal varlığı 5000 lira. Vakfın organları: A. Genel Kurul, B. Yönetim Kurulu, C. Genel Müdür. Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulan vakıflar hakkındaki tüzüğün 18. maddesi gereğince ilan olunur. 3 Haziran 1982 tarihinde resmi gazetede yayınlanan bu vakıf örnek gösterilecek ve Ecevit'in kurduğu vakfın mahkemece kapatılmasına karşı Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı'ndan örnekle Yargıtay'a başvurulacak ve Yargıtay mahkemenin kapatma kararını bozacaktı. Şu sırada vakıf resmen var ama fiilen yok. Ulusal Gelişme ve Eğitim Vakfı'nın mahkemece kapatılması kararı için Yargıtay'a gidilmiş, kapatma kararı Yargıtay'da bozulmuştu. Ama Arayış Dergisi ile ilgili kapatma kararını bozmak için başvurulacak bir yetkili ya da makam yoktu. Çünkü dergi Ankara Sıkı Yönetim Komutanlığı'nın 1402 sayılı Sıkı Yönetim Yasası'ndan aldığı yetkiyle kapatılmıştı. Ecevit'in "Ben bundan sonra gazeteciliğe dönüyorum" savı ile kurduğu dergi 21 Şubat 1981'de çıkmıştı. Bu haftalık dergi 1 Mart 1982'de Sıkı Yönetim Komutanlığı tarafından kapatıldığında 54. sayısı basılmıştı. Arayış yayını boyunca bir kez toplatılmış, iki kez de hakkında dava açılmıştı. Ecevit'in gazeteciliği yaklaşık 3,5 ay sürebilmişti. 16. sayısı "Ecevit veda ediyor" kapağı ile çıkmıştı. 11 Eylül 1980 tarihinde parlamento üyesi bulunan siyasi parti mensuplarıyla her kademede siyasi parti yöneticisi ve mensuplarının Türkiye'nin geçmiş veya gelecek siyasi veya hukuki yapısı ile ilgili olarak kendi anlayışları doğrultusunda sözlü veya yazılı beyanda bulunmaları veya makale yazmaları ve bu amaçla toplantı yapmaları yasaklanmıştır. 2 Haziran 1981 tarihinde yayımlanan siyasi tarihimizde 52 sayılı bildiri olarak geçen bu bildirinin gerekçesini 3 Nisan 1982'de Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren Bursa'da halka açıklayacaktı. Devlet Başkanı Hamza Koy'dan Ankara'ya getirildikten sonra iki büyük parti liderinin kendilerine konan yasaklara bir süre uyduklarını belirttikten sonra şöyle demişti: "Ancak kısa bir süre sonra kim akıl verdiyse bunlardan biri parti başkanlığından istifa etti. Etti ama faaliyetlerine yine parti başkanı gibi de devam etti. Bir mecmua çıkararak mevcut yönetimle mücadeleye kalkıştı. Bir süre buna da müsaade ettik. Ama öyle bir hal aldı ki 52 sayılı Milli Güvenlik Konseyi kararını çıkarmak lüzumu hasıl oldu. Gerçekte 52 sayılı bildiri 6 Kasım seçimlerine gelinceye dek, yani yaklaşık 2,5 yıl süreyle ülkede uyulması gereken kurallar dizisini ve yasaklar zincirini oluşturan en önemli MGK kararı olacaktı. Bu bildiriyle sıkı yönetim uygulamalarının ve sıkı yönetim komutanlıklarının koydukları yasakların herhangi bir biçimde tartışılması, kamu davası açılıncaya kadar haklarında soruşturma ve kovuşturma yapılan siyasi parti, işçi teşekkülleri, meslek kuruluşları, dernek ve siyasi kişilerle ilgili olarak kamuoyunu yanıltıcı ve ilgilileri etkileyici yazı yazmak, sözlü veya yazılı beyanda bulunmak, yorumlar yapmak kesinlikle yasaklanıyordu. Ülke 52 sayılı bildiriyle boyutları çok geniş olan bir yasaklar dizisine adım atmış oluyordu. Süleyman Demirel bildiriyi okudu. Şöyle bir düşündü, çevresindekilere dönerek, "Bu bildirinin boyu bizi tutmaz" diyerek elinde tuttuğu Arayış dergisinin o günkü sayısını havaya kaldırdı. Bunun boyunu tutar. 52 sayılı bildirinin sadece Arayış'ın boyunu tuttuğu yargısı, Demirel'in 12 Eylül dönemi boyunca belki de ilk ve son yanılgısı olacaktı. Çünkü bu bildirinin daha sonra herkesin boyunu tuttuğu görülecekti. Ecevit, 52 sayılı bildiriyle askeri yönetim kendine göre bir çözüm yolu bulmuş oldu. Arayış dergisi o sırada kapatılmadı. Benim yazı yazmam yasaklandı ama ondan sonra da Arayış'ın satışı büyük ölçüde düştü. Benim yazı yazdığım sürece, yanlış anımsamıyorsam, haftalık satış 60-70 bin dolaylarındaydı. Fakat sonra büyük düşüş oldu. Aslında kalitesinde önemli bir farklılık olmadı. Hatta bazı bakımlardan gazetecilik tekniği açısından gelişti. Ama Ecevit ne diyor diye merak ettikleri için okuyanlar anlaşılan büyük ölçüde bıraktılar. İş Bankası Yönetim Kurulu için üye aranıyor. Cezmi Kartay, "Paşam, biz 8-9 kişi önereceğiz. Fakat bunların seçiminde hangi seçimi kullanacağız?" dedikten sonra çayını yudumladı. Ankara Sıkı Yönetim Komutanı Kor General Recep Ergun, "Siz bu seçim için ne gibi kıstaslar düşündünüz?" diye Kartay'ın sorusuna bir başka soruyla karşılık verdi. CHP Kayyum Kurulu Başkanı Cezmi Kartay, birkaç gün sonra yapılacak İş Bankası Genel Kurulu'nda yönetim kuruluna girecek, CHP'li adayların saptanması için Ankara Sıkı Yönetim Komutanı ile konuşmak zorunda kalmıştı. 1981 Mart'ında CHP, yasal varlığını sürdürmekte olduğu ve Atatürk'ün vasiyetinden bu yana da İş Bankası Yönetim Kurulu'na sürekli 3 üye vermiş bulunduğundan dolayı şimdi aynı yasal kuralın yerine getirilmesiyle karşı karşıyaydı. Ancak bu kez ülkede olağanüstü bir rejim vardı. Geçmiş yıllarda olduğu gibi CHP yönetimi tarafından belirlenecek kişilerin genel kurulda yapılacak bir seçimle İş Bankası yönetimine girmeleri günün koşullarında o kadar kolay değildi. Cezmi Kartay, bizim adaylarımızın önce Atatürkçü olması gerek diye düşündük yolundaki ilk ilkesini açıkladıktan sonra şöyle devam etti. Cumhuriyet Halk Partisi bu hususta içinde bulunduğumuz olağanüstü koşullara rağmen karar yetkisine sahip olduğuna göre önereceğimiz kişiler elbette CHP eğilimli ya da CHP üyesi olacaklar. Bizim düşündüğümüz üçüncü ilke İş Bankası Yönetim Kurulu'na girecek CHP'lilerin eski parlamenterlerden oluşmasıdır. Sizce bu mümkün mü? Kor General Ergun, bu doğrultuda olunca sanırım anlaşırız ama bazı parlamenterler olmayabilir. Mesela haklarında sıkı yönetim davası açılmış olanların İş Bankası yönetimine girmeleri sakıncalı olabilir. Kartay bu görüşmeyi önce Genel Başkan Vekili Mustafa Üstündağ'a aktardı. Üstündağ bir gün izin istedi. Ertesi gün elinde 10 isimle birlikte geldi ve Kartay'a bunları bildirebilirsiniz dedi. İşin ilginç yanı Bülent Ecevit de Cezmi Kartay'a İş Bankası Yönetim Kurulu'na girmek üzere 10 isimden oluşan bir başka liste göndermişti. Listelerdeki farklılığı görünce Kartay Ecevit'e gitti. Ecevit, farklı isimler olabilir ama ben önerilecek isimler arasında özellikle Sırrı Atalay ile Yüksel Çakmur'un yer almasını istiyorum diyordu. İki ayrı liste birkaç gün Ecevit, Üstündağ, Kartay arasında dolaşıp duracak, dördüncü ya da beşinci gün Üstündağ kanter içinde Kartay'ın kayyumluk görevini yürüttüğü, Köroğlu sokaktaki bürosuna girdiğinde müthiş yorgun bir ifadeyle ''İnanın Sayın Kartay'' dedikten sonra kendini bir koltuğa atacak ve ''Diyebilirim ki bu seçim için 5 yıllık ömrüm gitmiştir'' yolunda konuşacaktı. Kartay yeniden Kor General Ergun'un odasındaydı. 10 kişilik listeyi getirdim paşam. Listede bir orgeneral ismi var mı? Var paşam. İrfan Özaydınlı'nın adını veriyoruz. Muhsin Batur yok mu? Yok. Batur Paşa'yı listeye koyun o zaman lütfen. Bu onur meselesidir. Sizinle daha önce bir ön görüşme yapmıştık. Şimdi de listeyi savunuruz. Parlamenterler için kimleri düşündünüz? Ben gerekli yerlerle görüştüm. Parlamenter olması biraz zor olacak. Paşam nasıl olur? Bir başka partiden örnek vereyim size. Mesela Ahmet İnsan Kırımlı, Ziraat Bankası Yönetim Kurulu'ndaydı ve kendisi eski bir parlamenter. Bunu biliyorum. Ben size 3 isim söylesem ne dersiniz? Muhsin Batur, Sırrı Atalay ve İlyas Kılıç. Muhsin Batur olmaz. Neden? Listenin yapısında bir özellik var. Biz emekli bir orgeneral olarak İrfan Özaydınlı'yı düşündük. Şimdi siz onu çıkartıp Batur'u tercih ediyorsunuz. Görüşme bu şekilde bir ara kilitlenmeye doğru giderken Kartay şöyle bir öneri getirdi. Paşam, o zaman isterseniz şöyle yapalım. Siz CHP kayyumluğuna sıkı yönetim olarak bir yazı yazın ve şu isimleri istiyoruz diye bize bildirin. Kor General Ergun bu öneriye yanaşmadı. O zaman siz de ve bizim elimizde bulunan ortak isimlerden hareket edelim. İş Bankası'nın 1981 Mart'ındaki genel kurulunda Banka Yönetim Kurulu'na CHP'yi temsilen Sırrı Atalay, İlyas Kılıç ve bir bayan öğretim üyesi Doçent Yüksel Uzel seçildiler. Bayan Uzel, kayyumlardan Profesör Vahdet Aydın'ın kürsüsünde doçentti. Sırrı Atalay, İş Bankası Yönetim Kurulu üyeliğinden bankanın 1982 Mart'ında yapılan genel kurulundan bir gün önce istifa etti. O genel kurulda İş Bankası sermayesinin artırılması öngörülüyordu. Kapatılmış olmasına rağmen CHP yönetimi Atatürk'ün vasiyetnamesinde belirttiği İş Bankası'ndaki CHP payına manevi anlamda sahip çıkmayı düşünüyordu. Bu karşı çıkışın en iyi yeri de kuşkusuz yaklaşmakta olan İş Bankası Genel Kurulu'ydu. Aslında Atatürk'ün vasiyeti ve CHP'ye bırakılan İş Bankası'ndaki miras o günlerin en çok tartışılan konularından biri haline gelmişti. Kapatılmış CHP'nin yöneticileri sermaye artırımı sırasında Atatürk'ün vasiyetine dokunulduğunu öne sürüyorlar ve buna teknik bir çözüm istiyorlardı. Genel kuruldan birkaç gün önce Ecevit'in evinde yapılan bir çay sohbetini Sırrı Atalay ile aralarında sadece bir soyadı benzerliği olan Avukat Özcan Atalay da eşleriyle birlikte katılmışlardı. Avukat Atalay eski parlamenter Atalay'a bir önerge hazırlamıştı. Bu önergeyle İş Bankası Genel Kurulu'nda bankanın sermaye artırımına karşı çıkacak bir metin hazırlanmış oluyordu. Sırrı Atalay tamam diyerek önergeyi cebine koydu. Ama genel kuruldan bir gün önce görevinden istifa etti. Dolayısıyla böyle bir önerge de genel kurula sunulamadı. Sırrı Atalay istifa gerekçesini şöyle açıklayacaktı. Ben üst düzeyde görevler yaptım. Cumhurbaşkanlığı vekilliği yaptım. Eğer istifa etmeseydim bir gün sonra genel kurulda zaten azledilecektim. Bu kadar üst düzey görevler üstlendikten sonra genel kurulda da olsa azledilmeyi içime sindiremezdim. Demirel'den Dışişleri Bakanlığı'na. Süleyman Demirel, yurt dışından gelen parlamenterlerin ya da bir kuruluşu temsilen Türkiye'ye gelen yetkililerin istisnasız tümüyle görüşüyordu. Aslında bu görüşmeler gelen yabancıların istekleri üzerine ulusu hükümetinin bakanları ile Ecevit'le, sendika yöneticileri ile ve basın kuruluşları ile de tek tek gerçekleşiyordu. Türkiye'nin o günkü konumu ve almakta olduğu yol konusunda karşılıklı sorular ve tahminler ele alınıyordu. Diğer görüşmecilerden farklı olarak Demirel yaptığı görüşmelerin tutanaklarını 12 Eylül'den sonra siyasal partiler kapatılıncaya dek Dışişleri Bakanlığı'na gönderiyordu. Gelenlerle neler görüşmüş, onlar neler sormuş, Demirel hangi karşılıkları vermiş, ne gibi değerlendirmelerde bulunmuş gibi konuları içeren tutanaklar. 2 Mayıs 1981 tarihinde Kuzey Atlantik Asamblesi Güney Bölgesi Alt Komite Başkanı Van der Stoel ve Norveçli üye bayan Mona Rokke ile yapılan görüşme tutanağına göre Demirel'den bazı alıntılar. Anarşi meselesinde büyük bir mücadele verilmeye devam olunuyor. Tabii ki 5500 cinayet, 4000'i aşkın soygun, bir o kadar hapishane firarisi, 100'ü aşkın sabotaj ile 300'e yakın devlet güvenlik kuvvetleri mensubunun şehit olduğu bir tablonun şerirlerini, liderlerini ve beyinlerini tesirsiz hale getirmek ülkenin hala en baş meselesidir. Politika ve politikacı üzerinde yapılacak tasarruflar demokrasiye geçildiği zaman meselelerini azaltmış bir Türkiye değil, meselelerini çoğaltmış bir Türkiye ortaya koymamalıdır. Bize göre hakka, adalete ve vicdana sığmayan her tasarruf yanlıştır ve böyle tasarrufların ömrü yoktur. Şimdi biz silahlı kuvvetlerimizin giriştiği mücadeleden başarı ile çıkmasına duacıyız. Türkiye'nin zaafa uğramaması ve uğratılmaması lazımdır. 2 Mart 1981 günü Batı Avrupa Birliği Asamblesi Savunma Komisyonu üyeleriyle yapılan konuşma tutanaklarından bölümler. Marvelle, bize partilerin yeniden şekillendirilmeleri hakkında görüş aktarıldı. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Demirel, partileri kapatıp yeni partiler kurulması suretiyle ne sağlanacağını bilmiyorum. Demokrasi halkın halk tarafından halk için idaresi olarak tarif edilirse, siyasi teşkilatlanmayı cebri şekilde yapmanın ne imkanı ne de yararı vardır. Yani siyasi teşkilatlanmayı Ankara'da planlayıp halka empoze etmek mümkün değildir. Mevcut partiler kapatılır, yenisi kurulursa, halkın vicdani ve siyasi kanaatlerinden vazgeçip yeni bir siyasi güç oluşturacak şekilde bir yeni siyasi partinin etrafında toplanacağını sanmıyorum. 1960 Demokrat Parti denemesi ortadadır. DP kapatılmıştır. DP'ye giden reyler parçalanmıştır. Ama çok kısa bir süre sonra bu reyler bir istikamette toplanmıştır. Kanaatime göre halkın Türkiye'de yıllardır oy vere geldiği partiden vazgeçmesi, böyle yaptığı için nedamet duymasına bağlıdır.